Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen.
Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da, Diğer Kam'da Rauf Kösemen ve Damla Özler'le birliktesiniz. Bugün bayram arifesi, bu programın yayınlanacağı gün. Biz birkaç gün önceden kaydediyoruz sizler için ve bayramla birlikte artık resmi olarak turizm sezonu açıldı diyebiliriz. O yüzden biz de hazır havalar sıcaklamaya başlamışken ve hepimizin aklında, hayalinde bir güney sahil kapısı havası belirmeye başlamışken sürdürülebilir turizm üzerine konuşalım dedik. Sevgili program ortağım Rauf Kösemen ile birlikte bugün bu meseleyi ele alacağız. Rauf, bir soruyla başlayalım. Hali hazırda işte sezon başlıyor dedik. Bir yandan Türkiye'nin kur krizinin oluşmamasına dair en önemli umutlarından biri turizmden gelecek dolarlar. Ama öbür taraftan baktığımız zaman dünyada özellikle büyük turizm merkezlerinde artık ziyaretçi sayısının kısıtlanmasını konuştuğumuz bir döneme geldik. Yine tekrar ülkemize döndüğümüz zaman bu sefer var olan turizm politikamızın yatak satmaktan ibaret olduğunu çoğunlukla iyi birkaç örnek dışında söyleyeceğiz. Ve mekan satmak diyelim, hani orasını gel gör ama orayla ilgili hiçbir şey yapmıyoruz. Üstelik de bu satıp durduğumuz yatakların ve denizlerin ve tarihi mekanların aynı zamanda da katledildiği bir dönemdeyiz. Yani hani hem madenlerle hem başka HES'lerle Karadeniz'de yaylaların yapılaşmaya açılmasıyla vesaire durumumuz ne kadar sürdürülebilir sence diyeyim ve hemen topu sana atayım.
Sürdürülemez ama çok da önemi yok bunun. Çünkü zaten mesele baştan saçma sapan bir şey. Yani turizm sezonu dediğimiz şey denize girilebilir sezon olarak. Sokağa çıkılabilir, denize girilebilir, güneşte durulabilir sezon olarak algılanıyor. Oysa turizm böyle bir şey değil. Yani en azından başlangıç itibariyle böyle bir şey değil. Çıkışı itibariyle. Gezmek, başka yerler görmek, başka ülkelerin, başka mekanların sana vaat ettiği deneyimleri yaşamak için yapılıyor turizm. Yani gidiyoruz bir yere, oranın deniziyle, ormanıyla, karıyla, tepesiyle, dağıyla hemhal oluyoruz. Bunun varlığı, insanın bu gezme isteği, bu görme isteği turizmi ortaya çıkarmış. Şimdi hani bu iş 101 gibi en baştan anlatmak gibi oldu bu söylediklerim ama mesele burada başlıyor zaten. Dolayısıyla haliyle olay şu oluyor. Bu bir eğlence sektörüne dönüşüyor. Yani bir insan ağırlama, insan eyleme sektörüne dönüşüyor. Bu sektörde de gittiğiniz yerde işte eskiden şey derlerdi. Antalya'daki eviniz, evinizin konforu falan. Ya kardeşim, evimin konforunu arasam ben niye oraya geleyim gibi de şakalar yapılırdı. Şimdi de evinizdeki konforun 10 katı 20 katı bir konfor yaşamayacağınız bir yere neredeyse gitmiyorsunuz. Yani bulamadığınız her şeyi bulup yaşayacağınız bir yer, bir mekan, bir rota bekliyorsunuz. Oysa mesele o değil. O rotanın var olduğu haliyle size vaat ettiklerini yaşamak üzerine kurulmalı turizm. Öyle olursa sürdürülebilir oluyor zaten. Sürdürülebilir turizmin anlamı da bu. Yani dağa gidiyorsanız o dağı bozmadan, siz gittikten sonra geri dönerken olduğu gibi bırakacak şekilde ve orada yaşadığınız deneyimin oradaki hayatı değiştirmesine izin vermeyecek şekilde yapmanız gerekiyor ki sürdürülebilir olsun. Yoksa oraya düzenli olarak gidip bir süre sonra daha fazla sayıda otel, daha fazla sayıda bungalov veya daha fazla sayıda yerleşim yeri oluşturuyorsunuz. İşte Karadeniz yaylalarının bugün geldiği durum en çok da sürdürülebilir turizm başlığı altında yapılıyor bu. Oraya geliriz. Yani bir de sürdürülebilir turizm diye doğa tahribatının bir gerekçesine dönüştürülmüş hali var. Onu da herhalde konuşacağız ama asıl olarak sürdürülebilir değil diyeyim. Bir şey daha var. Senden sonra söz alırım tekrar.
Şimdi tam bu noktada biraz önce söylediklerine paralel olarak aslında birazcık veriyle desteklemek istiyorum. Sen söylerken de baktım ve kontrol ettim. Turizm Türkiye için çok kritik bir sektör. Sadece Türkiye için değil, Türkiye'de iklim değişikliğine uyum için de çok kritik bir sektör. Çünkü turizmden kaynaklanan emisyonların da büyüklüğünü biliyoruz. Türkiye 2022 yılında 51 milyon kişiyle en çok turist ağırlayan 5. ülke olmuş dünyada. Yani şöyle düşün, Fransa, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve Türkiye dünyada en çok turist ağırlayan 5 ülke. Şimdi bunun tabii ki yaşadığımız coğrafyadaki politik gerginliklerle de ilgisi var, bir anda fırlayan rakamların. Ama halihazırda zaten Türkiye hep çok ciddi bir turizm gelirine hem ihtiyaç duyan hem de bu gelirle beraber birçok şeyini sürdüren bir ülkeydi. Ama biz stratejik olarak nedense yatırımlarımızı bu sektöre yönlendirmiyoruz gibi bir tevatür mü artık, ne kadar gerçek de var diyelim. Fakat mesela bir sürdürülebilir turizm politikamız, bir üst regülasyonlar silsilemiz yok. Ya da hani turizmi, evet, gelecek olan bu gelir nedeniyle çok önemsiyor ve konuşuyor gibi görünüyoruz. Ama turizmimizin ya da işte 5. büyük ülke olmamızın sebeplerini korumaya yönelik bir programımız yok. Sürdürülebilir turizmin içinde sadece ve sadece kıyılar ve şeyler yok. Aynı zamanda tarihi varlıkların korunması da var. Onların da sürdürülebilir biçimde korunması var. Gibi gibi pek çok alt başlıktan bahsediyoruz. Hatta şimdi senle sürdürülebilir turizm dendiğinde ne deniyor aslında? Nedir bunun hani kuralları, koşulları diye de konuşuruz. Ama buradan baktığımız zaman hakikaten çok büyük bir meseleden bahsediyoruz ve bunu odağımıza da çok fazla almıyormuşuz gibi hissediyorum. Ne dersin?
Yani bir ama her şey gibi öyle. Yani sonuçta bizim için turizm hakikaten insan ağırlamak ve ağırladığın insandan para kazanmaktan ibaret bir şey. Yani bizim memleketimizde turizm sektörüne giren kişinin girerken hayal ettiği şey bu. Bir değeri paylaşmak, o paylaşılan değerin ortaya çıkardığı mali karşılığı almak. Bu mali karşılıkla kendini beslemek değil, bir şey satmak. Yani o sattığı şeyin aslında o yerelle, o yaşanılan bölgeyle alakası da olmayabiliyor. Yani bir otel yapıyorsunuz gidip Antalya'nın içine, otel Topkapı Sarayı şeklinde. Şimdi ne alaka yani Antalya ve İstanbul'un Topkapı Sarayı ne alaka? Ama işte turist seviyor çünkü. Oradan para kazanabiliyorsunuz. Onu merak eden, ona gelen, ona işte tırnak içinde wow diyen bir turist kitlesine hitap ediyorsunuz. O kitle size geliyorsa çok da beis yok. Yani çok öyle bir politika falan oluşturmak dediğin öyle sofistike şeyler yok bizim turizm kavrayışımızda. Bugün buna ihtiyaç var artık. Yani belki de bir 10 yıldan fazladır konuşuluyor. İhtiyaç olmasının nedeni mevcut yapıyı tüketmiş olmamız, yani mevcut yapının kendi içinde bir açmaza düşmüş olması. Ama bütün açmazlara rağmen de özellikle kur farkı yüzünden, son birkaç yılda ortaya çıkan kur farkı yüzünden Türkiye'nin turizm potansiyeli giderek yükseliyor. Yani özellikle gelen ziyaretçi sayıları, mesela 2023'te İstanbul dünyanın en çok turistik ziyaret alan şehri oldu. Birinci sıraya yerleşti. Yani bu çok acayip bir şey. En çok gidilen 100 destinasyonun içinde yayınlanmıştı işte Euromonitor International diye bir bu tür verileri, rakamları izleyen bir kuruluş. Uluslararası seyahatlerde İstanbul, özellikle turistik seyahatlerde yani iş seyahati vesaireyi dışarıda tutarak veriyorlar bu rakamları. En yüksek 20 milyonun üstünde şey aldı, ziyaretçi aldı. Şimdi sürdürülebilirlik diye bizimkilere söylediğimizde muhtemelen bu 20 milyonu sürekli olarak getirebilmeyi sürdürülebilirlik olarak görüyorlar. Ama her seferinde aslında yeni 20 milyonlar bulmanız gerekiyor. Çünkü gelip gördükten sonra insanlar orayı tekrar görmek istemeyeceklerdir. Sürdürülebilirlik dediğiniz şey işte bir Londra gibi olmalı. Yani bir deneyimi yaşamak üzere tekrar ve tekrar O şehre gitmelisiniz ve o deneyimi yaşamak, o deneyimi tüketmemeli. O deneyimin değerini artırmalı. O deneyimin daha fazla değerli hale gelmesini sağlamalı. Yani çeşitli yiyecekleri, içecekleri denemek üzere Fransa'ya, İtalya'ya gidiyor değil mi insanlar? Yani sadece Pizza Kulesi'ni görmeye de Eiffel Kulesi'ni görmeye gitmiyorlar. Orada bir deneyim yaşıyorlar ve o deneyim aslında orayı zenginleştiriyor. Seni de biraz da kendine benzetiyor yani oraya gideni. Ama bizim turizmimizde pek öyle gelenler bize falan benzemiyor yani biz onlara benziyoruz.
Şimdi işin deneyim tasarımı ve tırnak içinde söyleyeceğim business olarak uzun vadeli sürdürülebilirliğine dokunmuşken bir yandan da aynı zamanda o deneyimin kendi yereline katkılarından da bahsetmek gerekiyor. Bu ikisini birlikte aslında konuşabileceğimiz bir şey var. UNEP Making Tourism More Sustainable, yani turizmi daha sürdürülebilir kılmak adlı başlıklı bir rehber hazırlamıştı zaten politika yapıcılar için. Orada 12 tane hedef belirlemiş durumda sürdürülebilir turizm için. Bunlardan birincisi ekonomik süreklilik, turizm destinasyonlarının ve işletmelerinin uzun vadede fayda sağlamaya ve büyümeye devam etmesi için sürekliliklerini ve rekabetçilerini sağlamak diye başlıyor. Ama ikincisi yerel refah. Yani ziyaretçilerin yerel harcama oranını arttırmak da dahil olmak üzere turizmin ev sahibi destinasyona katkısını azamini çıkarmak diyor. Üçüncüsü istihdam kalitesi. Irk, cinsiyet, engellilik gibi konularda ayrımcılığa mahal vermeden ücret ve hizmet kalitesinin arttırılması da dahil olmak üzere turizm tarafından yaratılan yerel istihdamın sayısını ve kalitesini arttırmak. İşte bu sosyal eşitliğe bağlanıyor. Bu dördü birden ziyaretçi memnuniyetine bağlanıyor. Devam edecek ama burada bir durup bunlar üzerinde biraz konuşalım. Ondan sonraki 6 taneyi de sen söyle, onların üstünden de gidelim derim ben bu programda.
Evet, şimdi bu sürdürülebilir turizm hedefleri aynı zamanda tabii ki mevcut yerel demeyeyim de mevcut durumu görüp onun üzerinden hedef alıyor. Tıpkı şey gibi otomotiv sektöründe elektrikli araca geçişi hedef alması gibi. Yani bizim buradaki 12 maddenin hepsini doğru kabul etmemiz ve bunun
Evet.
üzerinden konuşmamız da gerekmiyor. Bunun altını çizelim. Bu mükemmel bir şeydir falan değil. Bu mevcut turizm sektörünün daha sürdürülebilir hale getirilmesi için mevcut sektörün ihtiyaçlarını ve varlık biçimlerini de gözetilerek düşünülmüş bir şey. Tabii ki önemsiz bir şey değil ve tabii ki baz alınmalı ama hani bizim fikrimiz değil, onu bir söyleyerek başlayayım. Şimdi her zaman işin içinde bir rekabet oluyor yani birileriyle rekabet ediyorsunuz ve bu rekabet aslında çok şey bir şekilde görünür oluyor yani mesela Çeşme'de mi yemek yemek istersiniz, Sakız Adası'nda mı, Hiyos'ta mı sorusuna ortalama Türk Hiyos'ta yemek isterim diye cevap veriyor. Yani kim rekabet etme kapasitesine sahip o zaman kapasitesine gidebilse, her gün gidebilse veya işte istediği zaman gidebilse, vize sorunu olmasa vesaire olmasa oraya gidecek. Dolayısıyla rekabet edemiyor. Yani buradaki ekonomik sürekliliği sen rekabet edebilirlik olarak tanımlıyorsan bir yöntem, şey olarak yönü olarak işin bu kısmı kaliteyle çok ilgili oluyor. Kaliteyle ve yerellikle orada yediğim şeyi başka yerde yiyemedim veya orada gördüğüm manzaranın güzelliğini başka yerde göremedim. İşte denizin temizliğini, kumun güzelliğini, rotanın iyi işaretlenmiş olmasına yürüyüş rotasının dağdaki gibi şeyler senin rekabet kaliteni arttırıyor. Yani aslında ne? Çok basit. Olması gerekeni yapmak, gerçek, hakiki bir şey yapmak bunu sağlıyor. Hemen arkasından geliyor istihdam kalitesi, yerel refah, sosyal eşitlik. Hepsini birden sağlıyor. Yani böyle bir yerde yerel refah yükseliyor. Her gelen anlatıyor işte Yunan adasına gittim, insanlar ne kadar rahatlar, ne kadar gülümsüyorlar, kendileriyle o kadar barışıklar ki falan. İstihdam kalitesi yüksek bir taraftan da çünkü aynı zamanda. Sosyal eşitlik orada. Ziyaretçi eşitlik de bunun içinde gerçekleşiyor. Ziyaretçi memnuniyeti de zaten bu işin kendisi işte konuştuğumuz hikaye. Çok basit bir yerden bakıp hani rekabet edebiliyor muyum diye bakıp oradan bu dört tane şeyi ortaya çıkartabiliyorsun. Devam edelim. Yerel kontrol diyor mesela. Turizmin altıncı madde. Turizmin diğer paydaşlar ile istişare içerisinde planlanması. Yönetim ve bölgede turizmin gelişimi konusunda yerel yönetimleri süreçlere dahil etmek ve yerel yönetim yetkilerini artırmak. Benzer bir şeyden söz ediyoruz. Kim koruyacak? Yani bir bölgenin turizmine dışarıdan müdahale ettiğinizde oraya gidip Topkapı Sarayı yapıyorsunuz otel şeklinde veya Topkapı Sarayı şeklinde otel yapıyorsunuz. Yani ama bu oradan hakikaten oranın değerleri içinden gelişmiş. Hakikaten orada yerelde kendini kontrol ederek ortaya çıkmış bir şey olsa bu olabilir mi? Yani işte şeydeki yaylaların, Karadeniz'deki yaylaların haline bakın. Yaylaları yayla olarak korumak isteyecektir. Turizmi eğer sen böyle planlarsan ahali. Çünkü başına gelecekleri biliyor ama öyle olmuyor işte. O planlamıyor ya da sen dışarıdan planladığın için buraya çok insan geliyor. Bin tane araçlık otopark yapalım falan deyip yaylanın ortasına üç katlı, çok katlı otopark yapıyorsun. Yani böyle toplumsal refah, kültürel zenginlik, fizik diye iki madde daha konmuş. Toplumsal refahta işte sosyal bozulmaya ve istismara yol açma diyor. Sosyal yapı ve kaynaklara, imkanlara ve yaşam destek sistemlerine erişim de dahil olmak üzere yerel halkın yaşam kalitesini muhafaza et diyor. Yani diyor ki alıp turisti her şey dahil diye bir yere tıkıştırıp orada yerel halktan izole ederek, onların kültürel yapısından izole ederek yerel halkın da gelişimine set vurmak, onların yaşam destek sistemleri için kullanılan işte suyuydu, ısısıydı vesaireydi gibi yani doğal destekleri için kullanılan şeylere de el koyma. Çünkü büyük bir yapı kurduğunda aslında kaynakları tek ele toplama gibi de bir eğilim içinde oluyorsun. Dört tane daha var. İstersen sana bırakayım bundan sonrasını. Konuşalım yine.
Tabii olur. Zaten bununla aslında bağlantılı bu söylediklerimizle kültürel zenginlik meselesi ev sahibi topluluklara özgü kültür, gelenek ve tarihi mirasa saygı duymak ve güçlendirmek deniyor. Aslında biraz önce söylediğin şey çok doğru. Hani Antalya'ya Titanik şeklinde otel kurmayalım. Orada ya da hani uzun sahilleri halkın giremeyeceği bir biçimde halihazırda kullandıkları sahilleri bile giremeyecekleri bir biçimde büyük koş sahalarına işte beachlere vesaire dönüştürmeyelim. Çünkü bunu yaptığımız zaman şeye çevirmiş oluyoruz bir yandan da hani zincir market gibi zincir turizm yerleri orada mısın
Evet.
dünyanın öbür tarafında mısın fark etmediğin ve senin bir deneyim kazandığın ne yerel halka faydası olan ne de bölgenin kültürünü koreyebildiğin bir şey olmuyor.
Evet
Fiziki
ve burada şöyle bir şey var, sözünü kestim. Yani bunlar örnek alınıyor, işte başka yerlerde oluyor bunlar. Bak Dubai'ye neler yapıyorlar. İşte bak Los Angeles falan diye anlatıyorlar ama yani kardeşim Los Angeles çöl. Burası o Dubai mi burası yani bu orası yapılmış bir şey. Orada bir şey yok. Bir şey olmayanın üstüne bir şey yapılıyor. Antalya öyle mi? Ne Titanik Allah aşkına?
ya dur bir
Yani
dakika ben burada
ne?
tam bambaşka bir yorum söyleyeceğim sana. Hani bu karşılaştırmada evet söylediğin dinamikler var ama hiç bunlara girmeden şöyle bir şey söylemek istiyorum. Annelerimizin bize söylediği arkadaşın uçurumdan atlasa sen de mi atlayacaksın diye hani bir yandan da hani yapılmış olması doğru oldu anlamına geliyor mu sorusu önemli tabii.
Elbette ama hani orası için doğru olabilir. Sen bir kumarhane turizmi yapıyorsan o kumarhane turizmi Titanik gibi şeklinde yapılmış oteli kaldırabilir yani. İçine hani ne bileyim Kremlin Sarayı şeklinde oteli de kaldırabilir. Ama Kremlin Sarayı şeklinde oteli Antalya'ya yapmak nedir arkadaş? Ya da işte Topkapı Sarayı gibi fark etmez. Hani Topkapı Sarayı İstanbul'da bizimdir diye yaptık. Kremlin'i niye yapıyoruz?
İşte
Gerçekten
tam
çok orijinal yaptılar.
bu soruna cevap olarak demişler ki fiziki bütünlüğü korumak önemli sürdürülebilir turizmde. Kentsel ve kırsal alanların kalitesini muhafaza etmek, güçlendirmek ve çevrenin fiziki ve görsel bakımdan bozulmasını engellemek. Ve son üçü çok kritik. Sadece ve sadece turizm meselesiyle ilgili değil, her sektörde göz önünde bulundurmamız gereken üç şey bu. Biyolojik çeşitlilik, kaynak verimliliği, çevresel saflık. Yani sürdürdüğün faaliyetin ayak izini azalt, her türlü ayak izini, su ayak izini, karbon ayak izini, atıklarının yönetilmesini düzelt gibi kaynak verimliliği, kaynakları verimli kullan ve bu kaynakların ortak kaynaklarımız olduğunu unutma ve biyolojik çeşitliliği bozma diyor. 12 tane üzerinden geçtik. Aslında bir çerçeve bu. Biraz önce söylediğin gibi. Hani bunu böyle sürdürmeli miyiz de ayrı bir soru ve tartışılan bir soru. Halihazırda ülkenin bütün planlamasını yaparken, stratejik planlamalarını yaparken sektörlerin birbirlerini destekleyecek şekilde de planlanması gerekiyor. Yani sadece buradan gelecek bir gelire bağlanan bir gelecek tahayyülü hepimizin o gelecekte çok zorlanacağını söylüyor bize. Bununla ilgili bir başka şey, örneğin çok yeni oldu biliyorsun. Ocak 2024'te Venedik dünyanın en çok turist çeken şehirlerinden biri. Turistik konaklama amaçlı yatak sayısı şehir sakinlerinin sayısını aştı Venedik'te. Ve bu nedenle de turist akınının önüne geçmek için 25 kişiden kalabalık kafile girişleri ve hoparlör kullanımı yasaklandı. Yani kimler oturuyor orada, sakinleri kimler ve biz bazı şeyleri kim
Ama
yapıyoruz?
tamam da bu Türkiye'de sürekli olan bir şey. Yani yazlık nüfus, kışlık nüfus diye çok olağanmış gibi söylediğimiz bir şey var. Datça'nın kışlık nüfusu, Bodrum'un kışlık nüfusu diye söylüyoruz. Yazlık nüfus dediğimiz 4 katı, 5 katı oluyor çoğu zaman. Bayramlarda insanları bazı şehirlere almıyorlar. Jandarma tutuyor Ayvalık'ın girişlerini. Yer kalmadı şehirde, hadi geri dönün diyerek. Yani bu bizim için çok olağan dışı bir şey değil. Burada hep öyle yaşanıyor bu işler. Venedik biraz geç kalmış yani bunu yapmaya. Şimdi bence mesela bu hikayenin arkasında şöyle bir şey var. Ekstra aktivizm diye bir kavram var. Şimdi aktivizm deyince eylemcilik, yani ekoaktivizm gibi bir tür aktivizm zannediliyor. Öyle değil, bir endüstriyel hamleden söz ediliyor. Genellikle madencilik gibi sektörlerde kullanılan bir kavram bu. Yani siz bir yere giriyorsunuz, o bölgeyi tümden kökten kazıyorsunuz. İşte hafriyatçılık, kökten hafriyatçılık falan diye de çevirenler var bu kavramı. Kökten kazıyorsunuz, orayı böyle hem oradaki kazandığınız parayı başka yere aktarıyorsunuz, hem oradaki kaynakları sonuna kadar kullanıyorsunuz, hem de kullanırken tahrip ediyorsunuz çevreyi, etrafı, doğayı, kültürel zenginliği, insan zenginliğini hiçbir şey umursamadan temizleyip çıkıyorsunuz. Yani işte özellikle madenlerde, Türkiye'de son yaşadığımız deneyimlerde gördüğümüz gibi, ne oranın deresine bakıyorsunuz, ne bir şeyine, nereye havuz yapacağınızı, nereye siyanür havuzu koyacağınızı falan tamamen kendi ihtiyaçlarınız üzerinden belirliyorsunuz. Şimdi turizm böyle yapıyoruz. Böyle yapmamamız gerekiyor. Yani bu kadar böyle kazdımacı, ne varsa hepsini kökten şey yapıp kullanıp ertesi günü hiç düşünmeden yapmak, yani bir ormana giren piknikçi gibi davranıyoruz turizm sektörü bir içinde. Ya da işte o ormana giren piknikçinin gidip de oturduğu, bir şeyler satın aldığı bir işletme gibi davranıyoruz. Problem burada bayağı büyük, yani Türkiye söz konusu olduğunda bayağı büyük. Ciddi bir nüfus yoğunluğumuz var. Nüfusun %5'i parasını harcayabilecek durumda olsa, hani yoksulluğu biliyoruz çünkü memlekette %80'e yakın bir yoksulluk oranı var, bunu biliyoruz. Ama her yer doluyor turizm ile ilgili veya işte hizmet sektörüyle ilgili diye de bir yandan bakıyoruz. Doluyor çünkü o kadar yüksek kapasitede değiliz, yani 3,5-4 milyon yatak kapasitemiz var. Gezen insan sayımız da 8 milyon, nüfusun %10'u. Nüfusun %10'u gezdiğinde zaten o yatak kapasitesi uluslararası şeylerle birlikte dolu veriyor. Yani aynı şekilde bütün hizmet sektöründeki İstanbul'un %5'i gezmeye başlasa, 20 milyon İstanbullu'dan işte 200-400 bin civarında insan geçse, yani %'ye vurduğunda ne ediyor? 1 milyon %5'i ediyor diyelim ki. 1 milyon insan geçse İstanbul'un bütün ekonomisini ayakta tutabilecek harcamalar yapıyor. Dolayısıyla böyle bir problem var. Yani biz oldukça kalabalık bir ülke olarak, bırak dışarıdan gelen ziyaretçilerimizi, kendi başımıza bir yerlere gezmeye başladığımızda bayağı kazımacı bir turizm şeyiyle dolaşıyoruz. Yaklaşımıyla dolaşıyoruz ve geziyoruz.
Bu aynı
Buna
zamanda
daha hiç söylemedim. Turizmcilerin kendisinden söz etmeden söylüyorum üstelik yani.
bu tırnak içinde bir tür toptancı satış bakışı iletişimimize de yansıyor. Yani Türkiye'deki turların satışına ve o satışlarda kullanılan üsluba baktığımız zaman da aslında hepsinin birbirini ve bu durumu desteklediğini görüyoruz ve burada kökten bir değişime ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Ama ve lakin zamanımız çok kısa. Belki bunu biraz şöyle söylemek lazım. Önümüzdeki programlarda hem turizm profesyonelleriyle hem sürdürülebilir turizm ve sürdürülebilir kültürel miras meseleleri üzerine olan uzmanlarla hem de bu alana müdahale eden belli başlı şirketlerle görüşmeleri devam ettirip bu meseleyi ayrı bir diğerkam meselesi haline getirmekte fayda var. Ne dersin?
Çok iyi olur. Yani biz sonuç itibariyle yüzeyden bakıyoruz ve bir takım verilerden, biraz kendi deneyimlerimizden, biraz da okuduklarımızdan yola çıkarak bir toparlama yapıyoruz. Yani bizimki bir tür gazetecilik. Bütün detaylarını bilemeyiz elbette. Uzmanlarla konuşmaya cidden ihtiyaç var bu konularda. Konuşuruz. Yani sürdürülebilir turizm yatırımları yapan insanlar da konuk olabilir bize.
O zaman bugünkü diğer kamı burada kapatalım. Mutlu, neşeli, bereketli bayramlar dileyelim Arife günü ve haftaya Salı günü tekrar buluşacağız diyelim. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.